Ayrım 22. İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali sayfa 228. 25. İki otomobil arka arkaya oldukça büyük bir süratle Mecidiyeköy taraflarına gelmişti. Muharriş Hüseyin Bey'in yanında oturan gözlüklü kız pek ciddi olmayan bir telaşla "Aman tenha yerlere geldik, nereye gidiyoruz?" dedi. Hüseyin Bey bu sualin cevabını şoföre vermeyi daha muvafık buldu. "Evladım, bizi büyük dereye doğru götür. Kaza çıkarmamak şartıyla biraz daha hızlı sürebilirsin." Şoför aklı başında bir adama benziyordu. Başını bile çevirmeden işine devam etti. Projektörler iki taraftaki ağaçları testere gibi biçiyor ve arkaya doğru deviriyordu. Macide gecenin serinliği içinde biraz açılır gibi olmuştu. Şimdi süratin tesiriyle tekrar kafası buğulanıyor ve düşüncelerinin her bir parçası projektörlerin doğradığı bu ağaçlara takılıp kalıyordu. Kendini tamamen hadiselerin eline bırakmaya karar verdi. İçinde nefsine karşı büyük bir emniyet vardı. "Ne olabilir? Ömer yanımda ya," diyordu. Fakat içindeki bu cesaretin Ömer'in yakınlığından değil, kendi kendine vermiş bulunduğu bir takım kararlardan geldiğini hemen itiraf etti. Yalnız şu anda ne kadar gayret etse bu kararların neler olduğunu bulamıyor, belki de bulmak istemiyordu. Bir müddet sonra otomobil dönemeçli bir yokuştan inmeye başladı. Karşıda Muharriş Hüseyin Bey ile gözlüklü kızın başlarının üstünde karanlık fakat canlı bir deniz görünüyordu. Macide yanındaki pencereden dışarı bakınca olgun başaklı bir tarla gibi hışırdayan denizin sesini duyduğunu zannediyordu. Tek tük geçen vapurlarla rıhtımdaki fenerler ateş böcekleri gibi yeşilimtırak bir ışıkla parlıyordu. Macide kendini yapayalnız hissetti. Bu his ona şimdi yabancı bir şey gibi geliyordu. Evvelce de uzun yalnızlık seneleri yaşamıştı fakat o zaman bundan kurtulmak için çabalıyor ve bir şeyler yapıyordu. Halbuki şimdi ruhunda en ufak bir kımıldama bile yoktu. Yalnızlık hissi asabına tatlı bir rahatlık veriyor ve kafası uzun zaman koşup yorulduktan sonra güneşin altına ve sarı otlara yatan bir çocuk vücudu gibi ince sızılarla kırışık bir uyuşukluğa gömülüyordu. Otomobil durunca birdenbire şaşırdı ve nerede olduğunu bir müddet hatırlayamadı. Ömer onu kolundan tutmuş indirmeye çalışıyordu. Dışarı doğru bir adım atınca arkadan gelen arabanın ışıklarından gözleri kamaştı. Omzunu karosere dayayarak durdu. Hüseyin Bey şoförlere beklemelerini söylemiş, önünde bulundukları camekanlı bir kapıyı çalmaya başlamıştı. Burası müşterilerini savmış bir gazinoya benziyordu. Beyaz don ve gömlek içinde yalın ayak ve uyku sersemi bir adam, suratını asıp küfre hazırlanarak ve camdan dışarı bakmaya bile lüzum görmeden kapıyı açtı. Fakat Muharrir Hüseyin Bey ile karşılaşınca tavrını değiştirip "Buyurun beyim," diye itibar etti. Hep beraber içeri girdiler. Hüseyin Bey de dahil olduğu halde herkeste bir yorgunluk ve isteksizlik vardı. Gecenin ve rutubetli havanın ağırlığı sinirleri yatıştırmışa benziyordu. Sanki eğlenmek için değil, bir kere başlamışken bitirilsin diye devam ediyorlardı. Kızlara da bir halsizlik ve perişanlık gelmişti. Yüzleri buruşmuş, muvakkat, geçici tazelikleri geçmişti. Münevver hanımlara yakışır bir şekilde boyasız oldukları için daha ziyade hovarda delikanlılara benziyorlardı. Garson don ve gömleğinin üstüne nedense beyaz bir önlük geçirdi ve karanlık gazinonun uzak bir köşesindeki elektrik lambasını yakarak misafirleri oraya davet etti. Sonra büfeye giderek birkaç şişe rakı ile beyaz peynir, ekmek, iki kutu sardalya getirdi. İsmet Şerif büyük bir sessizlik içinde bekleşen arkadaşlarına biraz neşe vermek için nükteli sözler söylemeye kalktı. Emin Kamil'den kalan kızdan başka gülen olmadı. Ömer Ümit Hanım'la vırıl vırıl konuşmakta, Muharrir Hüseyin Bey gözlüklü kıza bir şeyler anlatmakta devam ediyorlardı. Profesör Hikmet bile düşünceli bir hal almıştı. Zaten çok kere böyle oluyordu. Birçok büyük niyetlerle ve birçok tertibat alarak gezintiler, eğlenceler yapar, fakat birkaç kadeh içtikten sonra garip bir hüzün ve ümitsizlik içinde kıvranır dururdu. Sanki kendi mahiyetini anlamak için içkinin yardımına muhtaçtı ve ayıkken her şeye muktedir olduğunu zanneden kafası alkolün tesiriyle büyüklük hülyalarından, olmayacak emellerden kurtuluyor, hakiki ve acı hayata dönüyordu. Hissizleşmeye başlayan ağızlarına arka arkaya rakı döküyorlardı. Macide önüne uzatılan bir kadehi içiyor fakat bu sefer keyifle değil, birisini azarlarmış gibi acı bir mana ile gülümsüyordu. Bir aralık yerinden kalkarak etrafına bakındı. Garson biraz ötede oturmakta olduğu iskemleden sıçrayarak tuvaleti gösterdi. Macide kapıyı açar açmaz keskin bir idrar kokusuyla karşılaştı. Her taraf, hatta duvarlar bile sapsarıydı. Soldaki iki musluk, üzerlerinde de birer kirli ayna ve sağda iki küçük kapı vardı. Bunlardan birini itti. Burası daha fena kokuyordu. Tekrar dışarı çıkıp musluğun başına geçince gözü aynaya ilişti. Evvela hayret etti. Yüzünde hiçbir değişiklik yoktu. Kafasından "Niçin bambaşka bir çehre göreceğimi sanıyordum?" suali geçti, cevap bulamadı. Musluklar fevkalade kirliydi. Küçük bir sabun parçasına dokunmaktan tiksinerek elini sadece suyla yıkadı. İki musluğun arasında asılmış duran bir havlu, ıslak ve yapışkan manzarasıyla Macide'nin bütün gönlünü bulandırıyordu. Fakat buranın keskin kokusu biraz açılmasına yardım etmişti. Tam bu sırada kapı itildi. Macide genç kızlardan birinin girmesini beklerken kısa boylu ve eğri kafasıyla Muharrir İsmet Şerif göründü. Macide'yi orada bulmaktan hayrete düşüyormuş gibi "O hanımefendi affedersiniz" dedi. Macide cevap vermeden çıkmak istedi. İsmet Şerif onun yolunu keserek "Çok müteessir oldum Macide Hanım" dedi. Genç kadın düşünmeden soru verdi. "Neden?" "Ömer'in yaptığı edepsizlikten. Çok canım sıkıldı doğrusu. Sizin gibi bir insana karşı." Macide içinden "Aman yarabbi, ne kadar bayığı ve aptalca yollardan gidiyor" dedi. "Galiba benim buraya girdiğimi gördü, öyle ya. Profesör Hikmet Emin Kamil'in kızını kendine alarak bunu açıkta bıraktı. Ömer de beni ihmal ediyor. İkimiz de münhal, yani boş ve açıkta sayılırız." Gözlerini hafifçe büzerek bunları düşünürken İsmet Şerif daha çok sokulmuştu. "Ben bir muharrir, insan ruhlarını yakından görmeye alışmış bir adam sıfatıyla bu akşam burada bir izzet-i nefis faciası oynandığını gördüm ve hemen sizin kadar işkence çektim" diyor ve her cümlede bir miktar daha yaklaşıyordu. Macide tekrar düşündü. Bir izzet-i nefis faciası. Erkekler bazen ne kadar basit oluyorlar. Zannediyorlar ki bir erkeğe karşı hiddet, hatta nefret duymaya başlayan bir kadın hemen başka erkekler bulup boyunlarına sarılmak ister. Bu herif herhalde bu usulün para edeceğini sanıyor. Kendisiyle beş cümle bile konuşmadığı bir insana musallat olup onunla alakadar olduğunu gösterecek lakırdılar söylüyor. Acaba bütün erkekler bizi bu kadar aptal mı zannederler? Ömer başkasıyla eğleniyor, ben de onu içerledim diye beni abdesthane aralığında sıkıştırıveriyor ve kim bilir kafasından neler geçiyor. İçinde bulunduğu vaziyeti böyle inceden inceye düşünürken hareketsiz kalmak suretiyle karşısındakine cesaret verdiğini fark etmiyordu. Halbuki İsmet Şerif'in nüfuzlu gözleri genç kadının bekleyişini ve tereddüdünü sonu müsaadeye varacak birkaç mücadele şeklinde kabul etmekteydi. Böyle bir kadının hiç nazlanmadan ve düşünmeden boynuna sarılmasını bekleyecek değildi ya. Ellerini hareket ettirirken birkaç kere Macide'nin parmaklarına dokunmuş ve bu temastan içinde bir takım tellerin gerilip kopacak hale geldiğini hissetmişti. Kafasında basit fakat gayet sarih, belirgin duygular kaynaşıyordu. İki eliyle Macide'yi omuzlarından yakaladı. Genç kadın bir adım çekildi ve sırtı duvara dokundu. Onun bu küçük hareketi üzerine kim bilir nasıl bir alışkanlıkla çabucak ellerini çeken ve bir tokattan korunuyormuş gibi bir vaziyet alan İsmet Şerif, karşısındakinin tekrar ve sükunetle kendisine baktığını görünce cesaretlendi ve sokuldu. Elleri Macide'nin omuzlarında ve yüzü yüzünden bir karış uzaktaydı. Gözlerinde istek, tehdit, yalvarış, her şey vardı. Macide en küçük bir hareketle bile muktedir olamayarak sırtını duvara dayamış, burnunun dibindeki bu çehreye dikkat ve hayretle bakıyordu. Gördüğü şey hakikaten korkunçtu. Dik durmaya çalışan eğri bir baş üzerinde yandan ayrılmış seyrek ve kır saçlar vardı. 25 mumluk lambanın altında parlayan bu saçların dibinde bir yara izi pembeliğinde kirli bir deri görünüyordu. Aynı derinin devamı gibi duran alın kısmında boydan boya uzanan buruşuklukların arasını kabarık ve yağlı etler dolduruyordu. Bal rengindeki gözleri dayak yemiş bir kedininkiler gibi ağır ağır kımıldıyor ve gayet açık, gayet hayvanca bir ifadeyle bir şeyler istiyordu. Burnunun uç tarafındaki müsameleler büyümüş ve bunlardan ince yağlar sızmıştı. Bu uzun ve küt burun gözlerindekine pek benzeyen hayvanca hareketlerle sanki uzanıp kısalıyordu. Bütün yüzü çıkmaya başlayan sakallarının dibine kadar haşlanmış gibi kırmızı ve pırıl pırıl yağlıydı. Bu yağlar dudaklarının kenarında meze bakiyeleriyle kalıntılarıyla karışarak daha iğrenç bir hal alıyordu. Üst dudağı titreye titreye burnuna doğru çekildikçe sarı ve uzun bir diş ve diş etlerine yapışık birkaç maydanoz yaprağı görünüyor. Ve genç kızın yüzüne rakı ile kutu sardalyasının ve mide usaresinin salgısının karışmasından hasıl olan feci bir koku vuruyordu. Macide herhangi bir şey yapacağı yerde duvara yaslanıp bu suratı seyretmekten kendini alamıyor ve birbirini kovalayan düşüncelere dalıyordu. Bu adam ve ötekiler hepsi birden 5-6 saat içinde nasıl kendilerini buluvermişlerdi? Müsamereden evvel birbirinden yüksek mevzularda konuşan, fikir aleminden yere inmek istemeyen, adi arzular ve ihtiraslara karşı numunelik bir istihfaf, küçümseme besleyen bu büyük üstadlar, derece derece alçalarak aç bir hayvan haline gelmişler ve işte böyle karşısına burnunun bir karış ilerisine kadar sokulmuşlardı. Macide, bir insanı insan yapan şeylerden en küçük bir zerresinin bile şu anda önünde dikilen bu herifte mevcut olmadığını görüyor ve asıl garibi buna hayret etmiyordu. Halbuki şimdiye kadar insan kafasına doldurulan ve orada eriyen şeylerin ruhumuza ve en küçük hücrelerimize kadar gireceğini, bizi böyle hayvan olmaktan kurtarıp daha başka, daha temiz bir şeyler yapacağını sanmıştı. Hala böyle olması icap edeceği kanaatindeydi ve kendi kendine, bunlar zaten başka bir şey değillermiş. Bütün sözleri, bütün okudukları, bütün yazdıkları, bütün düşündükleri yalanmış. Fakat herkesin böyle olması icap etmez ya. Öyle insanlar olabilir ki hayatta onları bir an bile bu vaziyette görmek mümkün değildir, dedi. Bunu söylerken birisini kastettiğini seziyor fakat kim olduğunu kendine bile itiraf etmek istemiyordu. Macide'nin sükunetinden cesaret alan muharrir, elleriyle genç kadının başını yakalamak istedi fakat hiç beklemediği halde göğsünden şiddetle itildiğini hissetti. Sendeledi. Sağdaki kapılardan birine tutundu ve hiç acele etmeden dışarı çıkan kadının arkasından baka kaldı. Macide gelip yerine oturduğu zaman Hüseyin Bey ile Ömer'den Mağda herkesin kendilerini kaybedecek kadar sarhoş olduklarını gördü. Yanına oturduğu Profesör Hikmet, Emin Kamil'den kalan kızın başını masaya dayamış, kendisi de iskemlesine yaslanmış, geğirip duruyordu. Macide'yi görünce gülümsedi. Elini genç kadının boynuna atmaya kalktı, muvaffak olamayınca mırıldanmaya başladı. ''Ne olur sanki hanım kızım, sen bizim hemşiremiz sayılırsın.'' diye bir şeyler söylüyor ve korkunç tırnaklı elleriyle Macide'nin oturduğu iskemleye tutunuyordu. Bu sırada genç kadının gözleri kocasınınkilerle karşılaştı, bir müddet bakıştılar. Ömer karısının bakışlarından bir sual manası çıkarttı. ''Nedir bu hal Ömer? Bu herife neden ağzının payını vermek istemiyorsun?'' demek istediğini zannetti ve ona doğru eğilerek hayret verecek kadar ayık ve düzgün bir sesle yavaşça ''Ne yapalım karıcığım?'' dedi. ''Halini görüyorsun, kendinde değil. Aynı zamanda hocamdır, değil ya, öyle sayılır. Sonra nasıl söyleyeyim?'' Sesini daha alçaltarak ilave etti. ''Benim huyumu bilirsin. Kendisine 10-12 lira borcum var. Nasıl tersleyeyim?'' Macide bu sözleri duyunca ürperir gibi oldu. Şu anda karşısında bütün hüviyetiyle Ömer vardı. Aylardan beri tanıdığı, sevdiği, beğenmediği ve artık kendinden uzak, çok uzak bulduğu Ömer. Onu gayet iyi anlıyordu. Karısının yanında başka bir kızı kucağına yatıran, sonra birdenbire 5-10 kuruş borcunu düşünerek söz söylemekten utanan, karısını yollarda unutan fakat aynı kadını canını verecek kadar çok seven, şu anda ismini duyduğu zaman nefret ve tiksinmeden bayılacak hale geldiği bir adamla ertesi gün sırf yüzü tutmadığı için kol kola gezen, hislerini belli etmemek için şakaya, ciddi olmayan hücumlara kaçarken hakiki hislerini unutuveren Ömer, çırılçıplak önündeydi. Onu hiç bu kadar yakından görmemişti. Kocasını anlıyor, hala seviyor fakat akşamdan beri hissettiği uzaklığı içi sızlayarak muhafaza ediyordu. Demek ki böyle bir anda her şeyin bitmesi lazım geldiği, artık bu şekilde devam edemeyeceği hakkında kat'i kararını verdiği anda Ömer'i böyle apaçık ve böyle yakından görmek mukadderdi. 22. ayrımın sonu, sayfa 234.